Ayrım 38.
Yerinden sökülen ve fabrikanın bir duvarı yıkılarak çıkarılıp Çin'e yolcu edilen büyük türbin, genç yaşında ölen bir gelin gibi tüller ve beyaz çiçeklerle süslenmişti. Sonra istasyona doğru sokaklarda hazin bir ölüm yürüyüşü başladı. En önde rahipler gidiyordu. En matemli dualarını okuyorlardı. Kızlar, kadınlar ve artık işçi olmaktan çıkıp işsizler haline gelen eski işçiler merasim elbiseleriyle alaya katılmışlardı. Her taraf çığlıklarla dolmuştu. Dövünenler, bayılanlar, siyah tüller ve beyaz çiçekler arasında genç bir gelin cenazesi gibi salına salına götürülen büyük motorun ambalajlarına yapışan, onunla beraber kalmak yahut onunla beraber gitmek isteyenler vardı. Bir otel terasının kenarında bir Çinli komisyoncu sırıtıyordu. Ona göre bu tören haklı bir hesaplaşmaydı. Bu türbin Amur Nehri'nden, Yangtze-Kiang'dan ve bütün Çin ülkesinden yüzyıldan beri Avrupa'ya aktarılan kıymetlerin bir ödeşmesiydi. Cüzdanı ise doluydu. Dilerse onu göğsünden çıkarır, bir takım kağıt parçalarını avuç avuç Avrupa'nın üstüne serper, bütün Avrupa'yı yerinden söktürebilirdi. Ama o sıralarda bizde sanayileşmek sözü ara sıra söylense bile pek inanılmayan şüpheli bir söz gibiydi. Yerli malı kullanmak bir parçada alay konusu olmuştu. Bu sloganı yayan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin genel sekreteri Vedat Nedim Tör, kadro yazı ailesindendi. Ben de cemiyetin içeride ve dışarıda dağıttığı propaganda kitaplarını, broşürlerini yazardım. Ama bu yazılan yazıların ve söylediğimiz nutukların ardında gizli maksatlar arayanlar olurdu. Birçok aklı başında geçinenler bile şöyle konuşuyorlardı. Öyle ya, fabrikalar kurulacak. Âlâ, fabrikalar kurulunca ameleler olacak. Ameleler olunca da gelsin komünizm. Halbuki komünizm istila etmek ve yerleşmek için geri kalmış ziraat memleketlerinde kendine daha kolay ve istediği kadar zemin ve imkan bulabiliyordu. Zaman akıp gidiyordu. 1923-1929 devresinde milli sermayenin birikmesi ve liberal bir kalkınma hamlesi nasıl tahakkuk etmemişse, 1929-1933 dünya iktisat buhranı sırasında da memlekete ucuz ve uzun vadeli makine ve tesisler getirilmesi imkanları öylece kaybolmak üzereydi. Sanayileşmek birinci veya ikinci sanayi planları gibi mevzular üzerine günlük neşriyat haricinde geniş ve sistemli bir şekilde eğilmek kabil olmuyordu. Diğer taraftan dünyaya yeni bir harbin tohumları ekilmekteydi. 1933'te Almanya'da iktidara gelen Naziler, revizyonist ve harpçi bir ruhu Alman halkına aşılıyorlardı. Irk üstünlüğü hayat sahası Doğu Avrupa'nın ve Ukrayna'nın yeni Töton şövalyelerine taksimi gibi demagojik sloganlar Almanya'da eski subaylarla yeni gençliği coşturuyordu. Hitler 10.000'lerin önünde veya resmi kürsülerde adeta isteri nöbetleri geçirerek kana susadığını ilan ediyordu. Hitler'e göre Yahudi İngiltere, çürümüş Fransa bu dalganın önünde duramayacaklardı. Zaten o sıralarda İngiltere deniz kuvvetlerini azaltmak, askeri bütçesini kısmak, Fransa ise iş saatlerini eksiltmek, daha az çalışmak ve iç rezaletler gibi şeylerle meşguldü. Nazizmin manası ve niyetleri yalnız Rusya'da anlaşılmıştı. Rusya'da siyasi neşriyat daha 1922'den ve Hitler'in ilk çocukça sokak gösterilerinden biri Hitler'le meşguldü. Bu sebeple Rusya, Hitler'in iktidara gelişine yeni bir ağır sanayi ve renkli maden sanayi planıyla mukabele etti. Rus nazırları, renkli maden sanayinde hangi memleket üstünse önümüzdeki harpte o galip gelecektir diyorlardı. Bir taraftan da Moskova'da bütün ağlar Hitler'i geçici bir anlaşma tuzağına düşürmek ve bu surette de vakit kazanarak bu azgını evvela Batı'nın üstüne saldırmak ve yıpratmak için örülüyordu. Bizim elimizde kalan vakit ise dünya iktisat buhranı 1929-1933 veya 1934 ile kopacak İkinci Dünya Harbi arasındaki kısacık zamandan ibaretti ve zaman hızla akıyordu. Gelecek yeni harp biz hangi cepheye katılırsak katılalım yahut da istersek tamamen harbin dışında kalalım bizi derhal ve kesin bir yalnızlığa ister istemez sürükleyecekti. Yollar kapanacak, denizler tehlikeye girecekti. Fakat elde kalan bu kısa zamanı değerlendirme işinde tam bir titizlikle hareket ettiğimiz söylenemez. Bir taraftan sanayiyi teşvik ve sür prodüksiyon kayıtları sanayinin kurulmasını ve işletmeleri engellerken, diğer taraftan küçük ve iptidai tesisleri büyük tesisler aleyhine koruyan bir muamele vergisi kanunu çeşit çeşit muvazaalara yol açıyordu. Bütün bunların mucib sebepleri ise kağıt üzerinde gayet parlaktı. Milli sermaye israf edilmeyecek, küçük müteşebbisler korunacaktı. Bu iptidai muamele vergisi kanunu dükkanların atölye ve atölyelerin fabrika haline gelmesini önlüyordu. Küçük sanayiyi himaye şiarı altında gerilik, dağınıklık ve iptidailik, kıskançlıkla müdafaa ediliyordu. Böylelikle de makineli sanayi hanlarda, kervansaraylarda, Haliç kıyısındaki çamurlu bodrumlarda adeta bir kaçak iş halinde kendi kendine gelişme yolları arayıp duruyordu. Üç beygirlik derme çatma bir motor ve üç kişilik bir acemi işçi kadrosu ile çalışan bir han odası, 400 beygir takatinde bir muharrik kuvvet ve 300 amele kadrosu ile çalışan bir fabrikadan üstün tutuluyordu. Hatta üç beygirlik bir motor ve üç işçi ile çalışması kabil olmayan teşebbüsler, eski hanlar kiralayıp bütün odalarına dağılıp, her odayı bir işçinin adına yazdırarak acayip muvazaalarla varlıklarını korumak için şeytani bir zeka ile uğraşıyorlardı. Dipnot, daha sonraları Sanayi Tetkik Heyeti Reisi olarak bu zamana ait bir muvazaa dosyasını tetkik ettiğim zaman bir han kapıcısına bu yüzden öyle bir ceza vergisi terh edilmiş olduğunu gördüm ki, bu verginin kapıcının maaşı olan 40 liranın 3'te 1'inin tahsili suretiyle ancak 844 yılda ödenmesi lazım geliyordu. Para ve sermaye piyasasında kısır bir deflasyon politikası ise bütün iyi niyetleri köstekliyordu. Sağlam para denk bütçe gibi aslında mantıki görünen ve fakat taassupla bağlanıldığı zaman ayak bağı olan bir mali politika içinde para bir put, bir fetiş haline getirilmişti. Dipnot, Kadro dergisinde bu siyaset 500 milyon liralık Türk bütçesi başlıklı makalelerde tenkit edilmiştir. Gerek bu ve gerek diğer seri yazılarda daima bir kredi ekspansiyonu ve ileri teknikli bir sanayi bünyesiyle yatırımlar ve inşa fikri savunuluyordu. Bu kısır ve donmuş mali politika memleketin kredi genişliğine ve yatırımlara en ziyade muhtaç olduğu bir devrede bütün kredi kaynaklarını bağlıyor ve neticede bizzat bütçeyi de takatsiz bırakıyordu. Tarımsal mahsul fiyatları ise tam bir sefalet içindeydi. İki misli mahsul şiarı, ziraatin makineleştirilmesi davası, köyde sermaye birikmesi ve köylünün refahı fikri tahakkuk edememişti. Hatta dünya buhranı kalktığı halde, örneğin 1938'de buğday fiyatları 1927'dekinin 3'te 1'ine düşmüştü. Ankara'da bile örneğin 70 kilometre ötedeki Haymana yaylasından kağını ile getirilen buğdayın kilosu 5 kuruşa satılıyordu. Bu yaylada bir dönüm topraktan ise ancak iyi yıllarda 80-100 kilo buğday alınır ve bir köylü ailesi normal olarak ancak 50 dönüm ekili tarla üzerinde çalışabilir. Hulasa zaman akıp gidiyordu. Bir inkılap heyecanını harekete getirmek, bir sanayi inkılabının ve kalkınma azminin şevkini vermek ve bu surette gözleri donmuş bir ekonomi, dar yetersiz bir para ve bütçe parmaklığından ayırarak toprak, iş ve inşa sahasına bir plan ve program sistemine bağlamak yolundaki gayretler neticesiz kalmaktaydı. Adına sanayi inkılabı dediğimiz, Türkiye sanayileşiyor dediğimiz sloganlar boş bir kubbede bir yankı yapmadan kayboluyordu. O devirdeki iktisadi siyasetimizin birçok cepheleriyle biz bir dağa tırmanmaya çalışan, fakat bu dağ yolunda kendi ayaklarına, kendi elleriyle bukağılar bağlayan bir dağcıya benziyorduk. Halbuki Birinci Dünya Harbi sonu devrinin bizim gibi geri kalmış milletlere bıraktığı vakit o kadar azdı ki, bu kısacık zaman nihayet bir rüzgar gibi geçti. Bu geçen devir içinde bütün niyetlere rağmen iktisadi siyasetimiz temposunun, Atatürk gibi bir liderin arzu ve enerjisine rağmen gereği gibi ayarlanamadığı bir gerçektir. İkinci Dünya Harbi bizi Atatürk'ün cesaretle tesviye ettiği bir zemin üstünde, fakat birçok aşamalar henüz aşılamamış bir yolun yolcuları olarak buldu. 28. Bölüm. İkinci Dünya Harbi, hatta biz ona katılmasak bile sonunda bütün dünyanın olduğu gibi memleketimizin de kaderini tayin edecek yeni bir çağ dönümüydü. Memleketimiz dünyanın ayrıldığı iki ayrı alemin, iki ayrı sosyal nizamın birleştiği sınırda bulunuyordu. Bu harp hakikatte iki cephe, iki sosyal nizam arasında bir harptı. Kapitalizmin ve sosyalizmin harbi. Faşizm ancak bir ara nizamdı. Dipnot, bu tabirle kastedilen bilhassa Hitler rejimidir. İktisadi bir temeli yoktu. Dünya ölçüsünde davaları kaba ve hiç yapıcı olmayan bir siyasi diktatörlüğe dayanıyordu. Bu siyasi diktatörlükte bütün otorite şahsiydi, kişiseldi. Bu rejimde milletin aşırı bir şekilde harekete getirilen benlik gururu, aşırı bir şekilde tahrik edilen hayat hamlesi, saldırgan bir ırk üstünlüğü davasına toplanarak olumlu hiçbir şey vaat etmiyordu. Bu rejimin milletin bütün kudretlerini en son haddine kadar germek suretiyle elde edebileceği ilk zaferler ne olursa olsun milletler arasında birleştirici bir istikrar unsurundan mahrum olduğu için er geç çözülmesi mukadderdi. Zaten cephesini yanlış seçmişti. Bütün potansiyelini ve biriktirdiği kudretini garba karşı giriştiği maksatsız mücadelede yıprattı. Sonra günün birinde kendisine asıl hedef diyebileceği istikamete yöneldiği zaman bütün gücü bir atım baruttan ibaret kalmıştı. Hiçbir ruhi anlayış ve seziş başarısı ve meziyeti göstermiyordu. Ayak bastığı toprakların tarihini, halkını ve ruhunu tıpkı günümüzün Birleşik Amerika'sı gibi anlamıyor, tanımıyordu. Gene bugünkü Amerika gibi harbi harp meydanlarından önce ruh meydanlarında zaten kaybetmişti. Asıl mücadele ise daha gerideydi. Bu mücadele faşizmin bütün takati sona erdikten sonra belki de onun mezarı üstünde cereyan edecekti. Nitekim öyle oldu. Bu mücadele asıllarında birbirine zıt fakat uluslararası birer temele dayanan iki ayrı toplum ve iktisat nizamının bir hesaplaşması olacaktı. Kapitalizmin ve sosyalizmin karşılaşması öyle de oldu. Yeni bir emperyalizm şeklinde şahlanan faşizm, dünya tarihinde ve Avrupa üstünde uçsuz bucaksız harabelerle ırmaklar gibi çağlamış kanların izlerinden başka bir nişan bırakmadan silindi gitti. Yerini bu büyük hesaplaşma davasına bıraktı. Sosyalizm ile güdümlü bir kapitalizmin hesaplaşması davası. Bu hesaplaşma şimdi de devam eder durur. Netice ehlileşmiş bir sosyalizme, tekamülcü bir dünya gidişine mi ayak uydurur? Yahut da hiç kimsenin istemediği fakat tarihte daima insanın mantık ve iradesine tabi olmayan büyük infilaklardan biriyle dünya yeni bir cihan harbine mi sürüklenir? Bu elbette bilinemez. Ama herkesin bildiği şu var ki, eğer Allah merhametini esirger de böyle bir infilak olursa, bu artık son infilak olacaktır. İnsanın, medeniyetin ve belki de dünya yuvarlağının sonu. Ancak bu arada ve o zaman Türkiye'yi idare edenler lehine bir gerçeği de belirtmeliyiz. İkinci Dünya Harbi devresine Türkiye Birinci Dünya Harbi başlangıcında devleti elinde tutan, dar görüşlü kliğin tamamen zıddı olan bir devlet kadrosuyla girdi. Tarihinin en büyük şansı olarak bu harbi militarist olmayan, hayalperest olmayan, harbin ne olduğunu ve sulhün değerini bilen bir hükümetin idaresinde geçirdi. Harbin ne olduğunu ve sulhün değerini bilmek, hem yurtta hem cihanda sulhü istemek, Atatürk'ün Türk zihniyetine kazandırdığı bir Atatürk sulhü, bir ruh dengesidir. Bu halin Türk tarihinde daha önce devamlı bir misali yoktur. İkinci Dünya Harbi devresinde idareye hakim olan ruh, hiç şüphe yok ki ne bir Enver Paşa benliği ve cehaleti ne de bir İttihatçı komiteciliğidir. Bu devrede harbi düşünmek fakat sulhü korumak endişesi memleketi idare edenlerin ruhuna hakim olmuştur. İkinci Dünya Harbi devresini Türkiye bütün maddi eksikliklerine, mahrumiyetlerine ve teşkilatsızlığına rağmen baştan sona kadar bu endişe içinde geçirdi. Bütün maddi mahrumiyetlerine rağmen diyoruz. Çünkü bu devreye Türkiye Birinci Dünya Harbi ile İkinci Dünya Harbi arasındaki kısa fırsat devresinden kazanabildiği mahdut imkanlar ve kaçırdığı fırsatların doğurduğu büyük eksikliklerle girdi. Harp içinde benim için bunu görmek ve şimdi de burada bilerek ifade etmek vesilesi hasıl olmuştur. Çünkü İkinci Dünya Harbi başlamadan bir süre önce İktisat Vekaletinin Sanayi Teknik Heyeti Başkanlığı'na getirildim. Harp içinde de İAŞ işlerinde yetkilendirildim. Bu mevkiler bütün vekaletler arası temas ve işbirliği imkanlarıyla memleketin bütün ekonomik hareketlerini esasından takip ve müşahedeyi mümkün kılıyordu. Bu vazifeler harbe girerken ve harp içinde ve harp sonu devrelerinde bütün imkanlarımızı ve imkansızlıklarımızı görmek ve yaşamak bakımından en ehemmiyetli yerlerdi. İkinci Dünya Harbi'nde Türkiye hiç şüphesiz ki Birinci Dünya Harbi'ndeki Türkiye değildi. Birinci Dünya Harbi'ne 18 yaşında bir subay namzedi olarak girmiş ve harbin sonuna kadar en ileri cephe hatlarında harbin bütün havasını yaşamıştım. Baştan başa yaya olarak geçtiğim Anadolu'nun akıl almaz sefaletini görmüştüm. Yollarda ve cephede Anadolu toprağını ve insanını tanımıştım. O zaman Anadolu'da Adana ve İzmir'deki birkaç derme çatma tesis bir tarafa bırakılırsa, tüten tek baca, dönen tek motor, yanan tek ampul adına şuse denilebilecek tek kilometre yol yoktu. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz, kullanacağımız, şekerimiz, ilacımız, silahımız dışarıdan geliyordu. Hatta bunların bedelleri birkaç parmakla sayılır ihraç mallarımızdan ziyade yabancı memleketlerden yapılan istikraz paralarıyla ödeniyordu. Harpten önce ve harpten sonra İstanbul ve büyük şehirler Amerika veya Rus buğdayı yiyorlardı. Hatta bunlar hazır un halinde gelirdi. Samsun'da hindi çiğni pirinci, Merzifon pirincine rekabet ederdi. Rusya kereste, Marsilya kiremit, Yunanistan çimento, Napoli makarna, Atina konyak, Avusturya maden suyu ve bütün memleketler iğne iplikten tutarak her türlü maddeler gönderiyorlardı. İstanbul'dan başlayan ve bir ucu Ankara'da diğer ucu Pozantı'da biten iki yorgun demir yolunda lokomotifler benim gördüğüm odunla hatta söğüt çırpılarıyla işliyorlardı. Bizim bütün cephede iki Alman kamyonunun bulunduğu ve bunların ordu karargahına bazı hususi ihtiyaçlar için maddeler taşıdıkları söyleniyordu. Ama bunları gören yoktu. Bizim cephede şeker yerine eğer bulunursa dut kurusu, çay yerine dağlardan toplanan kekik otu kurusu kullanılırdı. Bazen el altından kim bilir kimler tarafından ara sıra ortaya sürülen ve şimdi bir çay bardağına iki veya üç tanesi konulan şeker parçalarından bir adedinin fiyatı 2 kuruş gümüş paraydı. Bir kağıt liranın değeri ise 8 kuruş gümüş paraydı. O zaman ben bir teğmen olarak 7 kağıt lira maaşlıydım. Bize bütün harp içinde bir defa, bilmiyorum hangi vesileyle, maaşımızın bir kısmını gümüş mecidiye ile verdiler. Ama bu gümüş mecidiyeler birbirine yapıştığı ve bunları ayırmak istediğimiz zaman da üstlerindeki zar gibi gümüş kaplama kalkıp altlarından kara bir kurşun kütlesi çıktığı için hiçbir işe yaramadı. Ayakkabı, sigara, hatta en basit yiyecekler bile unutulmuştu. 1917 kışında kazanlara ancak su ile dere kenarlarında karların altından toplanan yeşil ot ve bir avuç bulgur atılabiliyordu. Ordu meşe palamudunun avuç içi kadar ekmeğe karıştırılması için usuller gösteren genelgeler yolluyordu. Ama ortada orman olmadığı için meşe palamudunu bulmak da kabil değildi. Birinci Dünya Harbi'ndeki devlet cihazı da kocaman bir perişanlıktan ibaretti. Bütün harp boyunca o da yalnız bir defa Anadolu'yu görmek ve cepheyi ziyaret etmek isteyen Sadrazam Talat Paşa ancak Sivas'a kadar güç bela ulaşabilmişti. Fakat oradan ancak mahiyetindekileri de sağ sol ekerek başından savmak pahasına kendini ters yüzü İstanbul'a atabildi. Dipnot: Doktor Tevfik Rüştü Aras merasimlerle yola çıkan bu kafile hakkında nihayet yollarda terk edilen mahiyet erkanından biri olarak bu hatırayı nakletmiştir. Vilayetlerde hükümet teşkilatı soba dumanı ile helâ kokusu yayılan bir takım harap binalarda sefil bir vasıtasızlıktan ibaretti. Cephe hatlarında ise ordu bütün bu şartlara rağmen göze çarpan hiçbir disiplinsizlik göstermeden ve belki de tarihimizin en inzibatlı harplerinden birini yürütüp gidiyordu. İkinci Dünya Harbi'nde ise Türkiye'nin hali Birinci Dünya Harbi'nin bu unutulmaması lazım gelen imkansızlıklarıyla elbette ki mukayese edilemezdi. Her şeyden önce arada bir Atatürk devri yaşanılmıştı. Bu devrin ve bizzat Atatürk'ün varlığını verebileceği imkanlar layıkıyla değerlendirilememiş olabilirdi. Ama devrin yarattığı nefis itimadı, devlete inanış fikri, memleketin havasına hakimdi. Devlet idaresi de aydın kadro bakımından eski Osmanlı Türkiye'siyle mukayese edilemeyecek kadar güçlüydü. Fakat kifayetsiz cihazlanma aşikardı ve bunda 1930 ile 1939 arasındaki fırsatları kaçırmış olmamız her adımda ve rakamlarla göze çarpıyordu. 1939'da ise artık harp çatmış, yollar kapanmıştı. Halbuki daha 1930 başından itibaren harp artık kaçınılmaz görünüyordu. Gerçi o yıl içinde ve makine ithalatını tahdit eden sür prodüksiyon kayıtları kaldırılmıştı. Muamele vergisini sanayinin merkezleşmesini önleyen kayıtlarının kaldırılması için tetkiklere girişilmişti. Yeni bir sanayileşme planının ana hatları düzenleniyordu. Fakat emisyon ve kredi bahsinde hiçbir zihniyet gelişmesi yoktu. Nihayet harp hali geldi çattı ve bizi yeniden kapalı bir memleket haline getirdi. Artık ümit, eğer şartlar el verirse, İkinci Dünya Harbi'nin sonuna kalmıştı. Memleket hazırlıksız bir harp ekonomisi ve havası içine yuvarlanmıştı. Dipnot: Vaziyetin kesinleştiği görülünce her şeyden önce bir harp ekonomisi teşkilatı yaratılması için İktisadi Müdafaa Teşkilatı raporu hükümete sunuldu. Bu raporun Milli Korunma Kanunu'nda bazı esasları kalmıştır. Harp başlarken en göze çarpan şey tarımın ve gıda maddelerinin depolama, ambarlar, silolar gibi tesislerinin kifayetsizliğiydi. Alınan telaşlı savunma tedbirleri de tarım ve hayvancılıkla birden azalmalara meydan verdi. Harp içinde hububat ve yiyecek yetersizliği kaçınılmaz görünüyordu. Türkiye'deki bütün akaryakıt depolarının kapasitesi 100 bin tondan ibaretti. Bu bir ihtiyatsızlıktı. Hepsi de sahildeydi. O sırada bir akaryakıt komisyonunun başında çalışmıştım. Ama Akdeniz kapandı. Eğer denizaltılar müsaade ederse ithalatımız Süveyş-İskenderun hattına münhasır kalacaktı. Memlekette sivil stokların bazen 1,5 günlük bir miktara düştüğünü hatırlarım. Akaryakıt depolama tanklarımızı ise artık 1 tonluk bir kapasite bile ilave edemezdik. Bir petrol konsorsiyumu projesi bu sıralarda yapıldı. Zonguldak'ta kömür kuyuları birbirlerine mücadele ediyor ve damarlar birbirleriyle çatışıyordu. Çünkü birçok şirketlerin, işletmelerin, her birinin ayrı mülkiyeti, ayrı sahası, ayrı kuyusu, ayrı taşıt teşkilatı, ayrı işçi kadrosu ve ayrı çalışma politikası vardı. Harp içinde Zonguldak Havzası'nın devlet elinde birleştirilmesi suretiyle tek amanejmana ve işletmeye tabi tutulması kararına iktisat vekaleti bu sebeple vardı. Ama bütün tesisler yıpranmıştı. Nüfus başına düşen bütün pamuklu miktarı yılda 6 metre, en basit normal ihtiyaç 20 metre, şeker 4 kilo, basit normal ihtiyaç 14 kilodan ibaretti. Diğer istihsallerimiz de bunlar gibiydi. İç üretimin artmamasında belki yanlış bir iktisat politikası da etkili oldu. Şöyle ki harp ekonomisi tetkikleri başlarken Türkiye, Almanya'da tatbik edilen fiyat stopajı, fiyatlar daha yukarı gitmeyecek, yani fiyatlara tavan ve ücretler daha aşağı inmeyecek, yani ücretlere tavan, umumi prensibini tercih etti. Ve hiç şüphesiz ki bu esasa para hacmini ve para fiyatını korumak için saplandı.